Ayrım 2.
Eğer buranın iyi işletilen bir pansiyon olduğuna inanmasaydım, kesinlikle kalkıp gelmezdim dedi. Buranın çoktan açılmış ve rayına oturmuş bir yer olduğunu sanıyordum. Pansiyonun bilimsel bir biçimde yönetildiğinden emindim. Guys, memnun kalmadıysanız burada oturmak zorunda değilsiniz Bayan Boyle diye cevap verdi. Tabii ya, burada kalmak niyetinde değilim. Guys, Bayan Boyle dedi. Belki telefonla bir taksi çağırmak istersiniz. Yollar henüz kapanmadı. Madem burası konusunda yanlış bir fikir edinmişsiniz, herhalde başka bir yere gitmeniz daha doğru olur. Sonra da bize oda için çok başvuran oldu diye ekledi. Yerinizi kolaylıkla doldurabiliriz. Zaten ileride odalarımızın fiyatını da arttıracağız. Bayan Boyle ona bakarak, burayı denemeden nasıl bir yer olduğunu anlamadan gidecek değilim. Belki bana büyükçe bir banyo havlusu verirsiniz Bayan Davis. Ben mendille kurulanmaya pek alışık değilim de. Kadın uzaklaşırken Guys Molly'ye bakarak gülümsedi. Molly, harikuladeydin sevgilim diye mırıldandı. Ona iyi meydan okudun. Guys, zorbalar kendilerinden baskını çıktı mı hemen sinerler dedi. Molly içini çekti. Allah'ım, Christopher Wren'le geçinebilecekler mi acaba? Guys, o kadın kimseyle geçinmez diye cevap verdi. Gerçekten hemen o gün öğleden sonra Bayan Boyle Molly'ye pek tuhaf bir genç o diye fikrini açıkladı. Ekmekçi geldiği zaman bir kutup kaşifine benziyordu. Ekmekle birlikte bir de haber getirdi. Her zamanki gibi iki günde bir gelmesi pek mümkün olmayacaktı. Her tarafta yollar kapandı diye bilgi verdi. Evde bolca yiyecek olduğunu umarım. Molly, evet evet dedi. Sürüyle konservemiz var. Ama biraz daha un alsam iyi olur. Genç kadın dalgın dalgın İrlandalılar soda ekmeği denen bir şey yapıyorlar diye düşünüyordu. Sıkışırsak ben de belki o ekmekten yapmayı başarırım. Ekmekçi gazeteleri de getirmişti. Molly bunları holdeki masaya yaydı. Dış sorunlar önemlerini yitirmişlerdi. Baş sayfada havayla ilgili açıklamalar ve Bayan Leon'un ölümü vardı. Molly az sonra ölen kadın konusunda Bay Wren'le Bayan Boyle'un konuşmaya dalmış olduklarını gördü. Pis bir cinayet değil mi? Çirkin bir kadın ve kasvetli bir sokak. İnsana bunun gerisinde bir hikaye varmış gibi gelmiyor. Bayan Boyle burnundan soluyarak bu kadının hak etmiş olduğu biçimde öldüğünden eminim diye homurdandı. Wren ona tatlı bir heyecanla döndü. Ah, demek siz kesinlikle bunun bir seks cinayeti olduğunu düşünüyorsunuz. Ben öyle bir şey söylemedim Bay Wren. Kadını boğmuşlar değil mi? Acaba genç adam uzun beyaz ellerini havaya kaldırdı. Acaba insan birini boğarken neler hisseder? Bay Wren, rica ederim. Christopher kadına yaklaşarak sesini alçattı. Bayan Boyle, boğularak öldürülmenin nasıl bir şey olduğunu hiç düşündünüz mü? Bayan Boyle daha da büyük bir öfkeyle Bay Wren, rica ederim diye yineledi. Molly telaşla yüksek sesle okumaya başladı. Polisin görüşmeyi çok istediği yabancının koyu bir paltosu, açık renk bir şapkası ve yün atkısı olduğu anlaşılmıştır. Christopher kısacası dedi, adam herkesten farksızmış. Güldü. Molly mırıldandı. Evet, herkesten farksızmış. Müfettiş Permenter, Scotland Yard'daki odasında komiser Kane'e şimdi o iki işçiyle konuşacağım diyordu. Peki efendim. Nasıl insanlar onlar? Doğru dürüst kimseler. Fazla zeki değiller. Güvenilir adamlar. İyi, müfettiş Permenter başını salladı. Biraz sonra pazar elbiselerini giymiş olan iki adam utana sıkıla odaya giriyorlardı. Permenter onları süzerek çabucak kararını verdi. Müfettiş karşısındakilerin sıkıntısını gidermesini iyi bilirdi. Demek Leon olayı hakkında işe yarayacağını sandığınız bazı şeyler biliyorsunuz. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Oturun, sigara içer misiniz? Adamlar sigaraları alıp yakıncaya kadar bekledi. Hava da pek kötü. Gerçekten öyle efendim. Pekala, anlatın bakalım. İki adam birbirlerine baktılar. Bu kez de hikayeyi anlatmanın güçlüğünü düşünerek sıkılmışlardı. Daha iri yarı olanı, sen anlat Joe dedi. Joe konuşmaya başladı. Durum şöyle, kibritimiz yoktu. Nerede oldu bu? Jarman sokağında. Orada çalışıyorduk. Gaz boruları açmıştık. Müfettiş Permenter başını salladı. Daha sonra olayın saatini ve yerini tüm ayrıntılarıyla öğrenecekti. Jarman sokağının cinayetin işlendiği kulvere çok yakın olduğunu biliyordu. Adamları yüreklendirmek ister gibi kibritiniz yoktu diye yineledi. Evet, bendeki kibrit kutusu boşalmıştı. Bilinç akma ise bozuktu. Bu yüzden oradan geçen bir adama seslendim. Bize kibrit verebilir misiniz ahbap diye sordum. O sırada bu olayın üzerinde de durmadım. Hiç durmadım. Adam oradan geçiyordu. Öteki insanlar gibi. Yalnızca ondan kibritini istemiştim. Permenter yeniden başını salladı. Neyse, adam bize kibrit verdi. Fakat tek kelime de söylemedi. Bill ona ne soğuk değil mi diye sordu. O zaman yabancı da fısıldar gibi evet öyle diye cevap verdi. Ben grip göğsüne inmiş diye düşündüm. Zaten adam sıkıca bürünüp sarılmıştı. Kibrit kutusunu ona geri verdim. Çabucak uzaklaştı. Hem de öyle hızlı ki adamın bir şey düşürdüğünü fark ettiğim zaman o neredeyse gözden kaybolmak üzereydi. Arkasından bağırmak için biraz geç kalmıştım. Ama yine de "Hey ahbap!" diye haykırdım. "Bir şey düşürdünüz." Galiba beni duymadı. Adımlarını sıklaştırarak çabucak köşeyi döndü. "Öyle değil mi Bill?" Bill, "Evet öyle," diye onayladı arkadaşını. Bir tavşan gibi kaçtı. Harrow sokağına gidiyordu ki ona yetişmemiz olanaksızdı. Zaten geç kalmıştık. Ayrıca düşürdüğü de küçük bir defterdi. Öyle cüzdan gibi bir şey değildi. Yani defter herhalde önemli sayılmazdı demek istiyorum. "Ne garip adam," dedim. Şapkasını gözlerine kadar indirmiş, paltosunu çenesine kadar düğmelemiş, filmlerdeki hırsızlar gibi. Bile böyle söyledim. "Öyle değil mi Bill?" Bill yine arkadaşını onayladı. "Evet, öyle söyledi." Doğrusu bunları söylemiş olmam çok tuhaf. Çünkü aklıma o sırada bir şey gelmemişti. Yalnızca adamın bir an önce evine dönmek için acele ettiğini düşünmüştüm. Ona hak da verdim. Feci soğuktu. Bill gerçekten öyle diye onayladı. "Neyse, sonra bile gel şu deftere bir bakalım," dedim. "Önemli olup olmadığını anlayalım." "Deftere bir göz attım efendim." "Bile bunun içinde yalnızca birkaç adres var," dedim. "Culver Sokağı 74 numara. Bir de bilmem ne köşkü." Bill burun kıvırdı. "Lüks bir yer. Joe artık açılmıştı. Hikayesini zevkle sürdürdü." "Bile 74 Culver Sokağı," dedim. "Köşeyi dönünce şurada. İş tatili olunca defteri oraya götürürüz." Sonra birdenbire sayfanın yukarısında bir şey yazılmış olduğunu fark ettim. "Bile bu da nesi?" diye sordum. O defteri alarak yüksek sesle okudu. "Üç kör fare." "Bana bu adam kaçın biri olmalı," dedi. Ve tam o dakikada, "Evet efendim, tam o dakikada bir kadının birkaç sokak aşağıda imdat, cinayet," diye bağırdığını duyduk. Joe hikayesinin bu en heyecanlı yerinde bir sanatçıya yakışacak biçimde bir an durdu. Sonra da "Kadın avaz avaz bağırıyordu," diye sürdürdü. "Bile hemen koş," dedim. Bill daha sonra döndüğünde evin önüne büyük bir kalabalığın toplanmış olduğunu söyledi. Polis gelmişti. Bir kadının boğazı mı sıkılmıştı, gırtlağı mı kesilmişti, işte öyle bir şey. Onu ev sahibi kadın bulmuştu. Polis diye bağıran da oydu. Bile "Cinayet nerede işlenmiş?" diye sordum. "Culver Sokağı'nda," dedi. "Hangi numarada?" diye sordum. Bill bunu fark etmediğini söyledi. Bill öksürdü ve tüm yeteneğini gösteremediği için utanan bir adam tavrıyla tabanlarını yere sürdü. "Ona gidip bakalım," dedim. "Emin olmalıyız. Cinayetin 74 numarada işlenmiş olduğunu öğrenince bu meseleyi aramızda konuştuk. Bill belki de bu defterdeki adresin cinayetle hiçbir ilişkisi yok," dedi. Ben de "Ya varsa?" dedim. "Her neyse, meseleyi konuştuk. Polisin o sırada evden ayrılan bir adamla konuşmak istediğini öğrenince kalktık buraya geldik. Olayı inceleyen beyle konuşup konuşamayacağımızı sorduk. Zamanınızı almadığımızı umarım." Permunter takdirle "Çok iyi yaptınız," dedi. "Defteri de getirdiniz mi?" "Teşekkür ederim." Şimdi mesleğine yakışacak bir ciddilikle çabucak sorular sormaya başladı. Yeri, saati, günü öğrendi. Ancak öğrenemediği bir tek şey vardı. Defteri düşüren adamın tanımı. Onun yerine korkudan deliye dönen ev sahibesinin sözlerinin tekrarlandığını duydu. Gözlere kadar çekilmiş bir şapka, iyice düğümlenmiş bir palto, yüzün alt kısmını örten bir atkı, fısıltı gibi bir ses, eldivenli eller. İşçiler gittikten sonra müfettiş gözleri önündeki küçük deftere dikili öylece durdu. Biraz sonra sayfalarda parmak izi olup olmadığının anlaşılması için ilgili büroya yollanacaktı defter. Fakat şimdi dikkatini o iki adresle sayfanın yukarısına ufacık harflerle yazılmış olan satır çekiyordu. Komiser Kane odaya girince Permunter ona döndü. "Buraya gel Kane, şuna bak." Kane müfettişin arkasında durdu. Satırı okur okumaz da hafif bir ıslık çaldı. "Üç kör fare, vay vay vay." Evet, Permunter çekmeceyi açarak yarıdan kesilmiş bir kağıt aldı. Bunu masadaki defterin yanına koydu. Katil bu kağıdı dikkatle öldürdüğü kadının göğsüne iğnelemişti. Kağıtta "Bu birincisi" diye yazılıydı. Bu satırın altında üç fare resmi vardı. Sanki bir çocuk tarafından çizilmişti. En aşağıya ise bir nota yazılmıştı. Kent şarkıyı ıslıkla usulca çaldı. "Üç kör fare, bak nasıl koşuyorlar. Evet, ta kendisi. Bu katilin işareti. Delice bir şey bu değil mi efendim?" "Evet." Permunter kaşlarını çattı. "Kadının kesin kimliği öğrenildi değil mi?" "Evet efendim. Parmak izi bürosundan gelen rapor şurada. Kadın Bayan Leon adını kullanıyormuş. Ama asıl adı Maureen Gray'miş. 2 ay önce süresini doldurarak Holbey cezaevinden çıkmış." Permunter düşünceli bir tavırla mırıldandı. "Culver sokağında 74 numaralı eve gitmiş. Maureen Leon adını kullanıyormuş. Arada sırada içiyormuş. Bir iki kez odasına erkek getirdiği görülmüş. bir şeyden ya da herhangi bir kimseden korkar gibi bir hali de yokmuş. Onun tehlikeli olduğunu anladığını düşünmemiz için bir neden yok. Bu adam zil çalarak Bayan Leon'u sormuş. Ev sahibi ona ikinci kata çıkmasını söylemiş. Kadın katili tarif edemiyor. Yalnızca orta boylu olduğunu, çok soğuk aldığı için sesinin kısılmış olduğunu söylüyor. Kadın sonra yeniden bodruma inmiş ve öyle kuşkusunu uyandıracak bir şey de duymamış. 10 dakika kadar sonra kiracısına bir fincan çay götürmüş ve işte o zaman onun boğulmuş olduğunu görmüş. Bu öyle alelade bir cinayet değil Kane. Katil her şeyi önceden dikkatle planlamış. Bir an durdu. Sonra da birdenbire ekledi. Acaba İngiltere'de Monkswell adını taşıyan kaç köşk var? Belki bu hatta yalnızca tek bir köşk var efendim. Bu kadar şanslı olabileceğimize inanamam. Ama sen bu işle ilgilen. Kaybedecek zamanımız yok. Komiser dikkatle defterdeki iki adrese bakıyordu. Culver Sokağı No. 74, Monkswell Köşkü. Yani siz, diye başladı. Permunter çabucak, evet dedi. Sen de öyle düşünmüyor musun? Olabilir, Monkswell Köşkü. Fakat bu, biliyor musunuz efendim, bu adı son günlerde bir yerde gördüğüme yemin edebilirim. Nerede? İşte ben de tam bunu hatırlamaya çalışıyorum. Bir dakika, gazete, Times gazetesi. Arka sayfa. Bir dakika, bir dakika. Oteller ve pansiyonlar. Bir saniye efendim, eski bir gazete olmalı. Bilmeceyi çözmeye çalışıyordum. Telaşla odadan fırladı. Biraz sonra zaferle geri döndü. İşte efendim, bakın. Müfettiş Kane'in parmağıyla işaret ettiği satırı okudu. Monkswell Köşkü, Herplaydon, Berkshire. Telefonu kendisine çekti. Bana Berkshire polisini bulun. Binbaşı Metcalf'in gelişiyle Monkswell Köşkü bir pansiyon olarak düzenli bir biçimde çalışmaya başladı. Binbaşı Metcalf ne Bayan Boyle gibi korkulacak bir insandı ne de Christopher gibi kaprisli ve deli doluydu. Asker tavırlı, derli toplu, sakin ve orta yaşlı bir adamdı. Daha çok Hindistan'da çalışmıştı. Odasını ve eşyalarını beğendi. Bayan Boyle'la tanışıklıkları yoktu. Ama Binbaşı Metcalf kadının bazı tanıdıklarının kuzenleriyle ailenin Yorkshire koluyla Poneh'deyken tanışmıştı. Adamın domuz derisinden iki bavulu da kuşkucu Giles'ı bile memnun edecek kadar ağırdı. Ama aslında Molly ile Giles konukları konusunda tahminler yürütmek için zaman bulamadılar. Birlikte çalışarak yemek pişirdiler, servis yaptılar. Sofradan kalkıldıktan sonra da bulaşık yıkadılar. Binbaşı Metcalf kahveyi çok beğendi. Giles ile Molly yatmaya çıkarken yorgun ama sevinçliydiler. Sabaha karşı 2'de kapı zilinin ısrarla çalınması yüzünden uyandılar. Giles hay Allah dedi. Ön kapı bu. Ne oluyor? Molly çabuk ol diye bağırdı. Git bak. Giles karısına sistemle baktıktan sonra röptöşambranına sarılarak merdivenlerden indi. Molly sürgülerin çekildiğini ve holde birilerinin mırıltıyla konuştuklarını duydu. Sonra merakını yenilerek yataktan kalktı. Usulca merdivenin yukarısından aşağıya baktı. Holde Giles sakallı bir adamın kar içindeki paltosunu çıkarmasına yardım ediyordu. Genç kadın konuşmanın bir bölümünü duyabildi. Uf, adamın yabancı olduğu belliydi. Parmaklarım donup iyice uyuştu. Ayaklarım da. Gece konuğu ayaklarını yere vurdu. Buraya gelin. Giles kütüphanenin kapısını açtı. Burası sıcaktır. Ben odanızı hazırlayıncaya kadar biraz burada oturun. Yabancı nazik bir şekilde gerçekten çok şanslıyım dedi. Molly merakla eğilip trabzanın arasından baktı. Yabancı yaşlıca bir adamdı. Ufak sivri bir sakalı, uçları yukarıya kalkık şeytanımsı kaşları vardı. Şakakları kırlaşmış olmasına rağmen hareketleri genç, çevik ve canlıydı. Giles yabancıyı içeri sokarak kütüphanenin kapısını kapattı. Sonra da çabucak merdivenlerden çıktı. Molly çömeldiği yerden ayağa kalktı. Kocasına kim o diye sordu. Giles güldü. Pansiyon için bir müşteri daha. Arabası kar yığınına saplanarak devrilmiş. Zorlukla otomobilden çıkarak yürümeye çalışmış. Dışarıda müthiş bir tipi var. Rüzgarın uğultusunu duyuyor musun? Tam yolda ilerlerken bizim tabelayı görmüş. Bana duaları kabul olunmuş gibi bir duyguya kapıldığını söyledi. Sence o uygun bir adam mı? Sevgilim, bir hırsızın böyle bir gecede ev ev dolaşacağını hiç sanmıyorum. Yabancı değil mi o? Evet, adı Paravis'in. Adamın cüzdanını gördüm. Paravis'in bana cüzdanını mahsus gösterdi gibi geliyor. İçi tıka basa para doluydu. Ona hangi odayı vereceğiz? Yeşil odayı. Orası derlenip toplandı. Hazırlandı. Yalnızca yatağı yapmamız gerek. Herhalde ona pijamalarımdan birini ödünç vermem gerekecek. Bütün eşyası arabadaymış. Otomobilin camından dışarıya çıktığını söyledi. Molly çarşaf, yastık kılıfı ve havlular getirdi. Telaşla yatağı yaparlarken Giles kar çok şiddetlendi dedi. Molly kar yüzünden burada hapis kalacağız. Her tarafla ilişkimiz kesilecek. Bir bakıma heyecanlı bir şey bu, öyle değil mi? Genç kadın duraksayarak bilmem ki diye mırıldandı. Acaba ben soda ekmeği yapabilir miyim Guys? Guys inançla tabii yapabilirsin diye cevap verdi. Her şeyi yapabilirsin sen. Şimdiye kadar ekmek yapmayı hiç denemedim. İnsan böyle şeyleri aldırmıyor. Ekmek taze veya bayat olabilir. Fakat ekmekçinin getirdiği bir şeydir sonuçta. Oysa kar yolları kaparsa ekmekçi de gelmez. Kasap ve postacı da öyle. Gazeteler de gelmez. Herhalde telefon telleri de kopar. Ne yapmamız gerek? Olup biteni sadece radyodan mı öğreneceğiz? Hiç olmazsa elektrik jeneratörümüz var. Yarın makineyi yeniden çalıştır Guys. Kaloriferi de iyice yakmalıyız. Herhalde artık kömür de gelmez. Oysa kömürümüz de bir hayli azalmıştı. Hay Allah Guys, bana çok korkunç günler geçirecekmişiz gibi geliyor. Haydi koş, o adamı yukarı çıkar. Para neydi onun adı? Ben gidip yatacağım. Sabah Guys'ın endişelerinin yerinde olduğunu gösterdi. Kar kalınlığı 150 santimi bulmuş, pencerelerin ve kapıların önünde yüksek yığınlar belirmişti ve hala yağıyordu. Dünya bembeyaz, sessiz ve tuhaf bir biçimde tehlikelerle doluydu. 6. Bayan Boy kahvaltı ediyordu. Yemek salonunda ondan başka kimse yoktu. Yanda binbaşı Metcalf'in masası temizlenmekteydi. Bayren'in masasında ise hala kahvaltı takımları bekliyordu. Birinin erkenden, birinin de geç kalkmaya alışık olduğu belliydi. Bayan Boyle ise kahvaltı için bir tek saatin uygun olduğuna kesinlikle emindi. Kahvaltı masasına muhakkak 9'da oturulmalıydı. Bayan Boyle gerçekten pek nefis olan omletini bitirmiş, sağlam beyaz dişleriyle kızarmış ekmeği çiğniyordu. Öfkeli ve kararsızdı. Monkswell pansiyonu hiç de umduğu gibi çıkmamıştı. Bir iç oynanılacağını, soluk yüzlü yaşlı kızlara toplumdaki yerinden ve ahbaplarından söz ederek onları emrin alacağını sanmıştı. Bayan Boyle emekliye ayrıldığından beri hayatından hiç hoşnut değildi. Bomboş oturmaktan sıkılıyordu. İyi bir organizasyoncuydu. Ancak bu arada ne yapacağını kendisi de bilmiyordu. Londra'dan uzaktaki evine yerleşmeyi düşünmüştü. Ama köşkün iyice onarılması gerekiyordu. Eski tanıdıklarının her biri bir yere gitmişti. Herhalde zamanla yine kendisine bir meşgale bulacaktı. Fakat şimdiki durumda günlerin geçmesini beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktu. Bu yüzden bir otel veya pansiyona yerleşmeyi düşünmüş, sonunda kalkıp Monkswell Köşkü'ne gelmişti. Bayan Boyle her şeyi aşağı görüyormuş gibi bir tavırla çevresine baktı. Hiç de dürüst olmayan bir şey bu, dedi kendi kendine. Bana bu işe yeni başladıklarını söylemeliydiler. Tabağını önünden iyice itti. Kahvaltısının fevkalade bir şekilde hazırlanılıp verilmiş olması, kahvenin güzelliği ve evde yapılan reçelin lezzeti de onu tuhaf bir biçimde öfkelendirmişti. Şimdi bu yüzden şikayet edecek bir şey bulamıyordu. Yatağı ise işlemeli çarşafları ve yumuşak yastıklarıyla pek rahattı. Bayan Boyle rahatına düşkündü. Ama durup dinlenmeksizin şikayet etmekten de hoşlanırdı. Hatta belki şikayet etmeyi her şeyden çok severdi. Bayan Boyle azametle ayağa kalkarak salondan çıktı. Kapıda o kırmızı saçlı, pek acayip gencin yanından geçti. Genç adam bu sabah yeşil bir kravat takmıştı. Yünlü bir kravat. Bayan Boyle kendi kendine korkunç dedi, çok korkunç. Sonra bu gencin uçuk renkli gözleriyle bana yan yan bakması da hiç hoşuma gitmedi. Bakışlarında hafif bir alay vardı. Sonra acayip insanı rahatsız eden bir başka şey. Bayan Boyle başını salladı. Herhalde dengesiz bir tip. Buna hiç şaşmam. Ren'in abartılı selamına karşılık başını hafifçe eğerek cevap verdi. Sonra da sert adımlarla büyük salona gitti. Rahat koltuklar vardı burada. Özellikle pembe koltuk pek genişti. Bu koltuğun benim olduğunu herkese iyice öğretmeliyim. Bayan Boyle işi garantiye almak için örgüsünü koltuğa bıraktı. İlerleyerek elini radyatörün üzerine koydu. Anlamıştım zaten bunların pek öyle kızgın olmadıklarını. Yalnızca sıcaklar. Kadının gözleri öfkeyle parlıyordu. Bu konuda düşündüklerini açıklayacaktı. Pencereden dışarıya bir göz attı. Hava berbat, pek berbat. Hayır, burada fazla kalacak değilim. Tabii başkaları da gelir, pansiyonu daha eğlenceli bir hale sokarlarsa o zaman bir diyeceğim yok. Karlar hışırdayarak damdan aşağı yuvarlandı. Bayan Boyle irkildi. Sonra yüksek sesle hayır dedi. Burada fazla kalamayacağım. Biri güldü. Tiz ve hafif kahkahası odada yankılandı. Bayan Boyle çabucak başını çevirdi. Ren kapıda durmuş, yüzünde yine o acayip ifadesiyle kendisine bakıyordu. Genç adam evet dedi. Herhalde fazla kalmayacaksınız. 7. Binbaşı Metcalf arka kapının önündeki karların temizlenmesi işinde Guys'a yardım ediyordu. Çalışkan bir adamdı. Guys ona arka arkaya birkaç kez teşekkür etti. Binbaşı Metcalf vücut için çok iyi bir şey bu dedi. İnsanın her gün beden hareketleri yapması gerek. Sağlığımızı ancak böyle koruyabiliriz. Guys demek binbaşı jimnastiğe meraklı diye düşündü. Ben de bundan korkuyordum. Adamın 7:30'da kahvaltı istemesinden durumu anlamıştım. Binbaşı sanki Guys'ın kafasından geçenleri okumuş gibi "Eşiniz çok nazik," diye ekledi. "Bana erkenden kahvaltı hazırladı. Taze yumurta yemek de çok hoş oluyor." Guys da pansiyon işletme derdi yüzünden 7'den önce kalkmıştı. Molly ile birlikte yumurtaları pişirmiş, çay yapmış, sonra da oturma odalarını toplamışlardı. Her şey yerli yerindeydi. Guys eğer ben burada pansiyoner olsaydım diye düşündü. Böyle bir sabahta kesinlikle erkenden kalkmazdım. Oysa Metcalf erkenden yataktan fırlamış, kahvaltı edip köşkü dolaşmıştı. Enerjisini harcamak için bir şeyler aradığı belliydi. Guys neyse diye düşündü. Temizlenecek kar çok. Yan yan Metcalf'e baktı. Aslında onu anlamak da zor. Orta yaşı aşkın. Sert. Bakışları bir tuhaf. Sanki gözünden hiçbir şey kaçmıyor. Ne düşündüğünü anlamak da mümkün değil. Monksville'e neden geldi acaba? Herhalde emekliye ayrılınca içi sıkılmaya başladı. 8. Bay Paravis'in aşağıya geçindi. Kahve içip biraz kızarmış ekmek yedi. Bazı Avrupalılar gibi onun da kahvaltıdan pek hoşlanmadığı anlaşılıyordu. Molly kendisine kahve getirdiği zaman adamın ayağı fırlayarak abartılı bir tavırla selam vermesi genç kadını şaşırttı. Bay Paravis'in "Sevimli ev sahibem," diye bağırdı. "Yanılmıyorum değil mi?" Molly kısaca cevap vererek adama yanılmadığını söyledi. O saatte kompliman dinleyecek halde değildi. Sonra takımları dikkatsizce musluğa koyarken kendi kendine "Neden herkes değişik saatlerde kahvaltı ediyor?" diye sordu. Bu durum işi biraz güçleştiriyor. Tabakları raflara fırlatırcasına dizerek yatakları yapmak için yukarı kata koştu. Bu sabah Guys'tan yardım bekleyemezdi. Kocası kalorifer kazanını sonra da kümesleri temizleyecekti. Molly yatakları çabucak ve biraz da dikkatsizce yaptı. Çarşafları düzelterek çabucak yanlara doğru çekti. Telefon çaldığı sırada banyoları temizliyordu. Molly bunca iş arasında telefon ettikleri için önce küfretti. Sonra telefonun hala çalıştığını düşünerek içi rahatladı biraz. Merdivenlerden koşarak indi. Soluk soluğa kütüphaneye giderek alıcıyı kaldırdı. "Alo, orası Monksville Köşkü mü?" Neşeli, o bölgenin lehçesiyle konuşan birinin sesiydi bu. Monksville Köşkü pansiyonu.